Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın, hoş geldiniz. Hep birlikte bir yayını paylaşalım, diğer dostları da çağıralım. Bugün yalanın dibini konuşacağız ama sakın yanlış bir şey canlanmasın kafanızda. Yani bu yalanları bu adamlar nasıl söylüyor konuşmayacağız. O çok normal artık, hep söylüyorum ya, ağızlarında yuva yapmış bu insanların yalan. Artık yalan bir standart bu insanlar için. Hayata devamın normal rutin akışının içinde var olan bir şey. Çok sıradan bir olgu. Benim derdim bu yalana inanan insanın bu çağda hala nasıl var olduğu ve bu yalanın büyüklüğünün nasıl sürdürülebildiği. O yüzden ne kadar çok insanı çağırırsanız o kadar iyi olur. Çünkü bugün 3 kulağı 5 gözü ve buna rağmen 0 beyni konuşacağız. Nasıl olabiliyor da hayat devam edebiliyor? Bilim çevreleri hala bunun peşindeler. İnsanlar beyinsiz yaşayabilir mi? Vallahi örneğini bizde çok sıklıkla bulabilirler. Var çünkü. Hem de bir tane, üç tane, beş tane değil. Çok fazla örneği var bunun. Onlardan bir tanesini konuşabiliriz. Herhangi birini seçerek üstelik, özellikle birini tutmamıza, buraya getirmemize falan da gerek yok. Aslında hikayeye konu olan şey işin çıkışı. Bugün yayın başlığında fotoğrafını da paylaştım. Fatih Erbakan. Fatih Erbakan'ı biliyorsunuz, merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu, uzunca bir süre partisinin içinde, yani burası benim babamın partisi ulan diye direnmeye çalıştı. Fakat sonra sallayan olmadığını gördüğü için bambaşka bir siyasi kariyer çizmeye çalıştı. Zaten kırılmış, kopartılmış bir siyasi kariyerin içinde, ki şunu da hatırlamanızda fayda var, altını çizerek onun özellikle söyleyeyim size, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2001 yılında, o dönem refah, fazilet, saadet çizgisinin içinden kırılarak çıkmasından sonra zaten geldiği yer belliydi, hani aynı çizginin, ama bugün bambaşka bir noktaya gelmiş durumda hikaye. Şimdi o kırılmanın içinde de küçücük bir parçanın kırığının içinde idare etmeye çalışıyor. Ama buna rağmen her konuda görüş beyan etmekten, hiçbir şekilde geri kalmamaktan da vazgeçmiyor. Aynı şeyleri söyleyip duruyor. Dün bu aşı karşıtlığı hikayesiyle ilgili konuşmaları sırasında, yine kendi ifadesini kullanalım da hani lafımı çarpıtmışsınız falan filan demesin. Aşı oldunuz mu sorusuna, aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum diye cevap vermiş ve şöyle devam etmiş. Biliyorsunuz mRNA aşısı deniyor bu Pfizer-BioNTech tipi aşılara. Yani hücrenin dokusu içinde kendi çekirdeğini bıraktıktan sonra hücreyi etkileyip çıkan aşıya. Öyle anlatalım. İnaktif aşı dediğimiz, çocukluğumuzdan beri olduğumuz, hani ilkokula gittiğinizde böyle kapının bir anda kapatıldığı, biz hepimiz öyle yaşadık, öyle travmalarımız var. Bir anda kapının lap diye açıldığı, sonra içeri giren 2-3 kişinin eşliğinde kapatıldığı ve kaçacak hiçbir yer kalmadıktan sonra, üstelik dikkatinizi çekerim, aynı çelik uçlu iğnenin sürekli olarak kaynatılıp alkole batırılıp çatır çatır çocukların aşılandığı o bildiğimiz aşılardan değil. Bu RNA üzerinden, ribonükleik asit üzerinden yapılıyor diyebiliyorduk. Değilmiş. Çünkü şöyle dedi, mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. Yani mRNA insanın hücre çekirdeğine girmek. M insan, R hücre, N çekirdeğine, A da girmek. Hangi dilde bilmiyorum ama yani üfür üfür söyle dilinde, o lisanda böyle anlaşılıyormuş. O insanların yarı insan, yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. Üç kulaklı, beş gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir. Yaptığı, söylediği o kadar abuk, o kadar saçma bir cümle ki, hani etrafında inanan vardır yoktur, bunu ayrıca tartışacağız, başka yalanlardan da bahsedeceğim ben size. Ama önemli olan şey şu, mesela sosyal medya kurallarına aykırı olduğu için, ki biliyorsunuz bir benzerini başka bir çapsız yapmıştı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Twitter demişti ki bu herif üfürüyor, bunun sözleri yanlış, doğru olmayabilir, altına başlıklar açmaya başlamıştı. Instagram'da aynı şeyi, bu paylaşımı, Fatih Erbakan'ın paylaşımını kaldırdı. Çünkü dedi ki ulan uydurulur da bu kadar mı uydurulur? Saçma sapan bir şey bu. Yani neresinden attığı, neresinden salladığı belli değil. Instagram ciddiye almadı. Düşünsene, koltuğunun altına elini sokmuş, zort zort ses çıkartan insanların milyonlarca takipçisi olduğu bir yer. Onlar ciddiye almadı artık bu kadar zırvalanmaz diye. Ama bizi ilgilendiren hikaye bu değil. Çünkü biz ne kadar zırvalayabileceğini biliyoruz. Zaten bu görüşün içinde beyin ayrı bir yerde yaşadığı için ve mümkün mertebe az kullanılıp sıfır iade edilmeye çalışıldığı için sahibine böyle şeyler sıradan. Ama beni ilgilendiren hikaye bu değil. Gerçekten değil. Çünkü öyle bir ortam yaşıyoruz ki biz hafta sonu İstanbul'un göbeğinde Maltepe'de aşı karşıtları bir araya geldi. Kimine göre 3000, kimine göre 5000, kendilerine sorarsanız 500.000 kalabalıklar, kitleler akın akın aktı. Orada Türkiye'de sağlık hizmetlerinin eksiksiz verilmesi için 16 aydır canını dişine takmış hocaların isimleri okundu, aşağılandı, yuhalandı, herkese hedef gösterildi, devletin sistemini tıkama çağrısı yapıldı falan. Hiçbir işlem yapılmadı. Bakın üzerinden 72 saat geçti kemiksiz. Hiçbir işlem yapılmadı. Altını çizerek söylüyorum. Bunlar insanların orada söylenen yalanlara alıştırılmasıyla alakalı bir şey. Çünkü siyaseten yalan söylemenin artık rutin haline geldiği ülkelerde ki bunun pek çok örneği var. Hatta Platon'un böyle bir devletle ilgili yazdığı kitapta devlette söylediği bir laf var. Diyor ki yöneticiler halkın memnuniyeti için onlara yalan söyleyebilirler. Binlerce sene önce bunu söylüyor. Yani bu isterseniz bir öngörü deyin, isterseniz kıçını kurtarmanın yolunu ta o zamandan bulmuş deyin. Fark etmez ama ortaya çıkmış. Bunun benzeri yalanlar özellikle halka vereceği hizmet de değil, halktan alacağı oyla ilgilenen yönetimlerin her zaman ilgisini çekmiş. Faşist, totaliter yönetimlerin özellikle çok ilgisini çekmiş. Hatta biliyorsunuz işte meşhur o Göbels'in propaganda taktiği. O kadar büyük yalanlar söyleyin ki bir süre sonra insanların inanmaktan başka çaresi kalmasın felsefesiyle. Claude Lefort diye bir adam var. İlginç bir adam. Bundan herhalde bir 10 sene önce falan kaybetmiştik. Sanırım yine ölümünden sonra yayınlanmış makalelerinden bir tanesi. Dün akşam çok aradım ama bulamadım. Ama eminim, yani adım kadar eminim söylediği sözlerden. Çünkü çok etkilemişti beni. O, bu totaliter rejimleri devlet rejimi diye değil parti rejimi olarak tanımlar her zaman. Der ki bunlar bir partinin varlığıyla kaimdir. Yani devletin asıl yapısının değiştirilmesi değildir önemli olan. Partinin varlığının sürdürülebilmesidir. Haksız da değil. Tarihi örneklerine baktığınız zaman isterseniz İtalyan Faşist Partisi'ne, isterseniz Hitler'i yükselten partiye, yani işçi sınıfının içinden çıktığını söyleyen Nasyonal Sosyalist Parti'ye, diğer totaliter rejimlerin içindeki kurulu düzenlere bakın, hep arkasında bir parti var. Hepsinin arkasında bir parti var. Ama bu Claude Lefort denen adam çok zeki bir adam. Diyor ki burada partinin varlığı yetmez. Totalitarizmin başındaki insanın yapısıdır önemli olan. Ve o herkes, mesela onu farklı isimlerle tanımlarken Claude Lefort çok ilginç bir kavram ortaya atıyor. Diyor ki bunlar egokrattır. Egokrat mı? Nasıl yani? Bir kere bu insanların çok şişik bir egoya sahip olmaları lazım. Ayrıca egolarıyla yönetebilecekleri bir yapıya ihtiyaçları var. Yani onların egosunu koşulsuz kabul etmiş insanlar yığınına ihtiyaçları var. Açık değil mi? Bugün yaşadığımızı bence bu felsefeyle değerlendirmek gerekiyor. Dün akşamdan beri hani demokrasinin biliyorsunuz son dönemde özellikle siyaset tarihinin son 20-25 yılı içinde sakın rahatsız olmayın. Benim haddim değil öyle siyaset teorisi dersi vermek falan, bu değil. Ama bildiğimi anlatacağım size. Son 20-25 yıl içinde özellikle demokrasiye yönelik siyaset felsefesiyle ilgilenen yazarlardan, çizerlerden çok ciddi eleştiriler var. Yani demokratik düzenin devamının aslında demokrasinin yok olmasına yol açabileceği yönünde eleştiriler var. İnsanların özgürlüklerinin artması değil, kendileriyle ilgili olmayan alanlarda da söz sahibi olmalarının bir süre sonra düzenin devamını tıkayacağına yönelik eleştiriler. Hani biliyorsunuz işte bizde de örnekleri çıktı ya, benim oyumla çobanın oyu bir mi diyen dünyanın en zeki insanları çıktı mesela. Ve öyle zeki insanlardı ki bunlar arkasından bir takım yalanlarla beslenildi. Mesela denildi ki Japonya'da lise mezunu olmayan oy kullanamıyor. Acayip uyduruk bir laf bu. Son derece uyduruk bir laf da önemli olan bu değil. Demin anlattığımız yalanın ortaya çıkışı. Biliyorsunuz bizde siyaseten oy devşirmek gerektiği zaman özellikle sağ iktidarlar, sağ partiler yalanın limitini tanımaz. Hatta öyle bir şeydir ki bu bir süre geçtikten sonra artık o sağ siyasetin içindeki insanlar bile çıkıp derler ki ulan ne yalanlara inanmışız kardeş ya. Ulan attılar da bu kadar mı sallanır be birader. Bunun bence hani hasbelkader 51 yaşında hayatının 30 yıldan uzun süresini gazetecilikte geçirmiş bir insan olarak söylüyorum. Benim rastladığım en büyük örnektir bu. Gerçekten daha ötesine rastlamadım. Hüsamettin Cindoruk'tan duyduk hepimiz. Bize dedi, derlerdi ki Demokrat Parti zamanında İsmet İnönü asker kaçağıymış. Biz de inanırdık. Sonradan yıllar geçip artık 80'li yaşlarını sürdürmeye başladığı zaman Hüsamettin Cindoruk şu itirafı yapmıştı insanlara. Yahu kardeşim, hayatının 1/3'ünü savaş meydanlarında geçirmiş, ayağındaki çizme vücuduyla bütünleşmiş bir adamla ilgili bize bunu söylüyorlardı. Biz de inanıyorduk ya. Bu bir tane değil ki. Ardından devamındaki yalanları mesela Hüsamettin Cindoruk çok fazla anmadı. Oysa biliyorsunuz, Menderes'in, Zorlu'nun ve Polatka'nın idamları demokrasimizde kara bir lekedir o. Siyasetçiyi asmak, ardından da oturup yalandan altında ağlamak. Onların ardından mesela Menderes'in beyaz bir atın üstünde Aydın Ovası'nda her gece görüldüğü yalanın üzerinde çok ciddi hem de çok sağlam bir şekilde şu tutuldu: siyaset bir gün mutlaka Adnan Menderes'te devam edecek. Ya bunun yalan olduğunu anlamamak için artık ne olmaya gerek var bilmiyorum. Bana kalırsa çok sıradan, yani gözünü açmak yeterli, nefes alabilmek yeterli. Ama bu değil sorun olan. Sorun şu: bu yalanların devamıyla halkın ikna edilebileceğine yönelik inanç. Bugün söylenen yalanın, hani bizim bildiğimiz sıradan böyle çok klasik yalanlardan bir farkı var. Bugün söylenen yalanlar gerçeğin bir bölümüyle ilgilenmiyor, gerçeklik algısının tamamını yok ediyor. Yani hepimiz şunu biliyoruz mesela: 5 kulaklı, 3 gözlü, 0 beyinli, o doğru, onu ayıralım. Çünkü 0 beyinli yaşamanın mümkün olduğunu da gösteriyor aynı zamanda bu yalanlar, İnananları gördüğünüz zaman. Bu tarz insanların doğumu için aşı gerekli mi, aşı yapıldıktan sonra mı devam mümkün? Buna insanlar çok rahat cevap verebiliyor. Ama aynı insanlar mesela aşı karşıtlarının toplandığı bir mitingde kendini koşulsuz olarak yaradana teslim ettiğini söyledikten sonra bypass ameliyatını neden doktorlara yaptırdığını açıklayamıyor. Onu yaptırırım diyor mesela. Gerçeklik algısının yıkılması, bildiğimiz hani çok bilinen örneklerle Orwell'in 1984'ünde yaptığı gibi, bugün söylenen bir şeyle dost görülenin yarın düşman ilan edilebilecek olması çok şaşırtıcı değil. Bunun da örnekleri var. Ama gerçeklik algısının yıkılması toplumda başka gelişmelere de sebep olabiliyor. Bu en önemli sebep olarak bize düşmanlaşmayı, kutuplaşmayı çıkartıyor. Ankara'da biliyorsunuz belediye başkanı adaylığı devam ettiği zaman da, yani yerel seçimlerin yapılacağı dönemde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hem genel başkan yardımcısı hem aynı zamanda bakanlık görevi yapmış Mehmet Özhas Üçtas Kas Hayısı Hoşafı, biliyorsunuz kendisi çıkıp demişti ki eğer Mansur Yavaş'ı seçerseniz, evlerinize su faturalarını PKK'lı militanlar getirecek. Şimdi buna inanabilmek için her şeyi bırakın, böyle bir şey olur olmaz, bu ülkenin İçişleri Bakanlığı var, adaleti var, yargısı var, emniyeti var, bunları geç. Her şeyi bırak, Mansur Yavaş köken olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin, ülkücü camianın yakından tanıdığı, onun içinden çıkmış bir insan. Dolayısıyla içeride milliyetçiliğe eğer sahip çıkılacaksa Mehmet Üçtunç Tas Has Kayısoğlu şafından çok daha fazla milliyetçi bir adam. Doğru mu? Ama buna rağmen bu yalanın üretiminden vazgeçilmedi. Sonuç kaybedildi tabii ki. Yani aynı şekilde İstanbul'da bir yalan atıldı mesela. Denildi ki hiçbir şey olmadıysa bile kesin bir şeyler oldu. Uğraşıldı, seçim tekrarlandı. 807 bin oyluk çok ağır bir tokat yenildi. Ve ondan sonra söylenen ilk cümle o yalanın unutturularak orada olsalar bile rahat oturamayacaklar sözünün gündeme gelmesiydi. Yani biz gerçeklik algısının yırtılıp bir yere atıldığını, onun yerine yeni bir gerçeklik oluşturulduğunu gördük. Dün Dünya Belediyeler Birliği Vakfı tarafından bir ödül verildi. Dünyanın en iyi belediye başkanı, başkentler arasında en iyi belediye başkanı, 32 belediye başkanı arasından, ki 21 ülkenin içinden çıkıyor bu, Mansur Yavaş seçildi. Mesela şimdi aynı soruyu soran, o gün anlatan Mehmet Üçtunç Tas Kas Hayışlı şafına sorsanız bunu, lan bu adam PKK'lı militanlara sonuçta su faturası yollatmayacak mıydı? Yollatacak diye. Bu kadar zaman geçti aradan. Bir, su faturaları gelmedi, PKK'lılar getirmedi. İki, bak bir de adamı ödüllendirmişler. İşte burada bizim karşımıza propaganda aygıtı çıkıyor. Propaganda, demin Claude Lefort'un anlattığı gibi, hani o egokratın yaşaması lazım ya, totaliter rejimi sürdürecek adamın egokrat diyor ona. Egosu şişik, aynı zamanda totaliter rejimin başında olup kitlelerin onun egosunu kabul ettiği kişi. Onun yaşayabilmesi için yalanın devamlılığı esas. Burada elinizde propaganda aygıtınız yoksa sürdürme şansınız da yok. Yalanı söyleyebilirsiniz ama devam edemeyecekseniz bir yerde mutlaka patlayacaktır. Bunu yapabilmenin yöntemi propaganda aygıtını dik tutabilmek. İşte orada önümüze medya çalışmaları çıkıyor. Yani size 6 senedir anlatmaya çalıştığım, Türkiye'de basının hali pür melalini gösterirken söylediğim, her sabah örneklediğim gazete köşe yazıları çıkıyor. Televizyon ekranlarına çıkartılan çapsızlar çıkıyor. Mesela karşısına Milli Eğitim Bakanı'nı almış ama 15 bin yeni öğretmen atamasından bahsederken neden 2020 ile 2021 KPSS sonuçlarının karıştırıldığını, bir araya getirdiğini soramayan çapsızlar çıkıyor. Çünkü onların da bu egokratın altında yaşamlarını devam edebilmeleri için yalana ikna olmasalar da, çünkü hiçbiri bu kadar aptal değil onların, yalana ikna olmasalar da yalanın sürdürülebilmesine ikna olmak zorunluluğu çıkıyor ortaya. Yani bu yalanın yeniden üretimi. Mesela bunun için neler yapabiliyorsunuz? Sadece köşe yazarlarına bir şey yazdırmanız yetmiyor. Neden? İnsanların almamak gibi, okumamak gibi bir şansları var. Almazlar ve okumazlarsa, yaptığınız programları yani A Haber'i izlemezlerse, yani ATV'yi izlemezlerse, yani Hürriyet'te Ahmet Hakan'ın saçma sapan yazılarını, Abdülkadir Selvi'nin parti bülteni yazılarını okumazlarsa hiçbir işe yaramayacak bu. İbrahim Karagül'ün Yeni Şafak gazetesinde genel yayın yönetmenliğinden düşmesini getiren yalanlarını, sanrılarını okumazlarsa insanlar, hadi lan bu da nedir deyip geçebilecekler. Burada yöntem, egokratın altında çalışabilecek, Claude Lefort da öyle anlatıyor. Egokratın altında çalışabilecek, kamuoyuna sıklıkla ulaşabilecek başka kademeler yaratmak. Dün çok acayip bir şey oldu. Biliyorsunuz geçen hafta söylemiştim aslında. Fox TV'de bir muhabir kardeşim var benim, Barış Kaya. Çok eski tanırım Barış, hakikaten. Çok daha gençliğinden, benim de gençliğimden tanırım. Kıdemli bir muhabirdir. Biliyorsunuz bundan iki hafta önce Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik'in yapacağı basın toplantısından çıkartıldı toplantı başlamadan önce. Ve bunu haber yaptı Fox TV. Helal olsun. Hem yöneticilerine, yani Doğan'ı kutluyorum bu açıdan, hem de aynı şekilde Selçuk Tepeli'nin bunu bir ana haber bülteni malzemesi yapıp muavirinin arkasında durmasını kutluyorum. Konuşturmasını. Çünkü bu kolay yapılabilecek şey değil. Artık yapılmıyor böyle şeyler. Burada hikaye şuydu. Barış dedi ki benim ne soracağım? Biliyorlar. Çünkü ben bunu sormak zorundayım kardeşim. Ortada bir Ruhsar Hanım vakası vardı. Devleti dolandırdı. Ve hala bir işlem yapılmadı. Aylar geçti üzerinden. Şimdi bir Erdoğan Bayraktar vakası var. Bunu sormak gerekiyor. Adam diyor ki biz 17-25 Aralık tapelerinin içinde isimleri geçtiği için hükümetten, kabineden alınan insanlardık. Yalnız benimle ilgili söylenenler doğru ve ben bunları talimatla yaptım. Şimdi bu sorunun yönlendirileceği kişi gerçekten Ömer Çelik değil midir? Partiyi ilgilendiren bir şey mi? Evet. Partinin sözcüsü Ömer Çelik değil mi? Evet. İçeriden çıkartıldıktan sonra Ömer Çelik şöyle bir açıklama yapıyor. Kendi sözlerinden okuyorum birebir. Hani lafımı çarpıttılar, attılar, tuttular demesinler. Diyor ki Fox TV'nin muhabiri kendi kişisel davranışları yüzünden salonu almadım. Fox TV'nin muhabirini. Buranın bir takım kuralları var. Ömer Bey, siz lise tuvaletinde sigara içenleri kapılarını kilitleyip üzerlerinden su dökerek afişe edip ondan sonra disiplin kuruluna yollayacak ilkokul, ortaokul, lise müdürü falan değilsiniz. Önce bir kendinizin nerede olduğunu düşünmek zorundasınız. Çünkü burada hani demin dedik ya propaganda aygıtının sağlam çalışması lazım. Propaganda aygıtının sağlam çalışabilmesi için mesela devlet televizyonunda bu sözün söylenebilmesi lazım. Devlet televizyonunun bunu yayınlaması gerekiyor. Ama devlet televizyonunun söylemesiyle yetinmeyecek ki. Madem ki buranın kuralları var, ikinci soru şu olmalı. Hangi kuralı çiğnedi? Öyle ya, ortada bir kural varsa, kural yüzünden toplantı dışına çıkartıldıysa Barış Kaya, o zaman hangi kuralı çiğnediğini de bize söylemek zorundalar. Bakın ilginç olan şey şu, içeride o kadar muhabir olmasına rağmen bu soru sorulmuyor. Bir dakika ya, hangi kuralı çiğnedi? Hayır, bilelim de. Olur yani, biz de çiğnemeyelim aynı kuralları. Çünkü diyor televizyonu, yöneticileri daha önce uyarıldı. Bakın Fox TV'nin genel yayın yönetmeni sevgili Doğan, yani o da kıdemli bir gazetecidir. Çok eski televizyoncudur falan. Doğan bunu anlatacaktır. Yani kendisine bir şikayette bulunulduysa Ankara temsilcisi Tülay Öç'ten çok kıdemli bir muhabirdir. Benim muhabir arkadaşımdır. Sokakta birlikte muhabir yaptığım bir arkadaş. Barış'la ilgili kendisine nasıl bir uyarı geldiğini söyleyecektir herhalde. Değil mi? Burada önemli olan hikaye bu. Ömer Çelik'in attığı yalan değil. Bunun ortaya çıkarılabilmesinin çok kolay olmasına rağmen gönül rahatlığıyla söylenebilmesi. Ne diyordu Claude Lefort? Egokratın korunması lazım. Çünkü önemli olan bu rejimin, parti rejiminin devam edebilmesi için asıl olan egokratın korunması. Oysa orada Erdoğan Bayraktar'ın sözleri sorulduğu anda zarar verecek kişi AKP partisi falan değil. Orada egokrata gidecek iş. Yani kime nasıl yönlendirdiğinizi bildiğiniz için siz belli bir yerde tutmak zorundasınız söylenenleri. Biz öyle büyük yalanlar duyduk ki, öyle büyük silkelemeler, sallamalar duyduk ki şu 20 yılın içinde. Hiçbir şekilde insanların inanamayacağı, inanmalarını akıllarından bile geçiremeyeceği şeyler olduğunu düşündük. Ama inananlar çıktı. Yani bugün sokakta mesela Türkiye'de akaryakıtın, benzinin, mazotun pahalı olmasının gerekçesine kılıçlar diyebilen insanlar var. Sokakta mikrofon uzattığınız zaman. Mesela neden aşı olmadığınız sorusuna olmadım, neden diye ikinci soruyu sorduğunuz zaman aslında çok da bir nedeni yok diyebilen insanlar var. Bunlar yalanı sorgulamayan insanlar değil sadece. Egokrata teslim olmuş insanlar. Bizim yıkmak zorunda olduğumuz algı tam da bu işte. Yani Fatih Erbakan'ın söylediği saçma sapan sözler, Instagram'da koltuk altından zort sesi çıkartan insanlar bile 1,5 milyon kişi tarafından takip edilirken, eğer saçmalığı yüzünden kaldırılabiliyorsa, bizim sorgulamamız gereken hikaye sözler değil. Bu sözler kime yönelik söyleniyor? Yani önümüzde bir seçim var bizim. Hep beraber göreceğiz. Biz burada gerçeği kovalamak zorundayız. Gerçeği öyle bir yerden kovalamak zorundayız ki üstelik, burada o gerçeğin yıkılmasının ayrışmamıza izin vermesini de engellemek zorundayız hep beraber. Dün İsmail Küçükkaya'ya konuk olmuş Ali Babacan. Aynı saatte yayın yaptığımız için ben izleyemedim. Ama sonrasında gördüm, gazetelerde de var bugün. Birkaç gazete en azından almış. Diyor ki seçim, yaşanacak seçim büyük farkla kazanılmalı. Çünkü yoksa 40 tane kulp takarlar. Neden? İstanbul seçimlerinde kulp takıldı da ondan sonrası yanlış mı oldu? Buradaki hikaye bambaşka bir şey. Burada bir sağ siyasetçinin aslında kendisinin de içinde olduğu düzlemden kurtulma çabasını görüyoruz. Yani büyük fark kazanabilmek için daha çok katılımcı bulmak zorundasınız. Yani bizi de görün diyor. O Millet İttifakı var ya, bizi de görün ya. Biz de diyor yabancı değiliz. Mesela aynı şekilde bugün Ahmet Hakan yayının ikinci bölümünde göstereceğim. Ben de Nişantaşı bebesiyim diye bağırıyor. Ben de Nişantaşılıyım ulan, ben de bu mahalledenim. Görün beni diye bağırıyor. Bir yandan bu yalanları söyleyip kendilerini gerçeğin dışına çıkartıp toplumdan soyutlamaya çalışanlar sıkıştıkları andan itibaren büyük kalabalıklara dahil olmak istiyorlar çünkü. Çünkü biliyorlar ki bundan sonrası riskli. Bundan sonrasında sizin söylediğiniz vatan, millet, din, kitap yalanlarını kimse yemeyecek. Çünkü yaptıklarınızla ortaya çıkan görüntü o yalanları söylemenizi engelliyor. Gezi zamanında önünden geçen bir kadını, üstelik polisin kovaladığı bir kadını önce tekmeleyen, ardından pala sallayan bir alçak vardı, hatırlıyor musunuz? Sabri adı. İsmini unutmayın. Adı Sabri. Sonra Fas'a kaçmıştı. Ondan sonra demişti ki ben kaçmadım ki oğlum. Ben ne kaçacağım? Benim burada işlerim var. Bitirince döneceğim. Sonra birkaç ay sürmüştü işleri. Dönmüştü. İşte o zaman gözaltı kararı falan çıkmıştı. Elbette ki ifadesi alındıktan sonra yanaklarına öpücükler kondurularak, muhtemelen sırtı sıvazlanarak bırakılmıştı. Dün İstanbul'da insanların özgürlüklerinden de alıkonularak çalıştırıldığı büyük bir fuhuş operasyonunun başında olduğu gerekçesiyle aranmaya başlandı. Emrindeki insanlar, o fuhuşu yaptırdığı insanlar, kadınları, gencecik kadınları çalıştıran alçaklar yakalandılar, tutuklandılar. Sabri yok ortada. Oysa Sabri'nin o gün söylediği yalanları hatırlayın. İsterseniz Fas'tan, isterseniz İstanbul'dan, isterseniz döndükten sonra işinin başına geçtiğinde söylediği yalanları hatırlayın. Vatan dedi, millet dedi, din dedi, insanlık, aile kavramlarını kullanmıştı. Oysa Sabri bir fuhuş çetesinin lideri. Bunu ben söylemiyorum. Bunu onlar söylüyor. Yani egokratla beraber çalışan, egokratın varlığını devam ettirmek üzere çalışan, onun emrinde çalışan insanlar söylüyor. Benim sözlerim değil bunlar. O zaman şimdi bizim önümüze çok sakat bir zemin daha çıkıyor. Öyleyse egokrat nasıl yenilir? Hah, işte bu yayının temel yapılış gerekçesi. Egokratı yenmenin yolu demokrasiye inanmak sadece. Çok basit. Egokrattan korkmamak. Bu kadar basit. Egokratın gücünün sadece kendisini o güce ikna edenlerin üzerinde verili olduğunu bilmek. Sadece onları etkileyebileceğini anlamak. Yani Fatih Erbakan'ın söylediği yalana inanacak bir avuç tuhaf tipin yaşadığını bilmek ama onlardan korkmamak. Yani Orhan Aydın gibi, yani Barbaros Şansal gibi saldırıya uğramasına rağmen, Barış gibi saldırıya uğramasına rağmen kardeşim ben susmayacağım çünkü sen yalan söylüyorsun diyebilmek. Yani Güvenç daha üstün gibi ulan ne yapacaksınız bu saatten sonra? Ne yapabilirsiniz ki zaten diyebilmek. Çünkü egokratla mücadelenin tek yolu korkmamak. Korkmadığın anda aslında karşındaki canavar gibi gösterilen şeyin ne kadar kağıttan bir kaplan olduğunu görüyorsun. Öyle rahat ki onunla mücadele etmek. Yani üç gözü, beş kulağı olan insanlardan bahsettiği zaman hadi lan oradan dediğinde yıkılıyor zaten o efsane. Yani sana Merkez Bankası rezervleriyle ilgili büyük yalanlar söylediğinde öyle olmuyor ki o işte attım bak ekonomi böyle anlatıyor bunu diye karşısına koyduğunda bitiyor o efsane. İnananlar kalacak mı? Her zaman kalacak. Hiç değişmeyecek. Her zaman bu devam edecek. Ama şunu bilmek önemli. İnananları olsa bile o inananların bütün toplumu etkilemesine izin verecek bir çoğunluğa ulaşmaları engellenebilecek. Yöntemi çok basit. Korkmamak. Çünkü burada anlatılan hikaye 3 kulağın, 5 gözün, 0 beynin hayatın devamı için mümkün olabileceği, bunun aşıyla sağlanamayacağı ama yalanın asla önlenemeyeceğini bilmek, yalanla gerçek üzerinden mücadeleden korkmamak. Orada yaşanacak şeylerin karşısında dimdik durabilmek. Çünkü bahsettiğimiz bu yayının başından beri 30 dakikadır neredeyse anlattığım tipler var ya tamamı kağıttan kaplan bunları. Hepsinin yıkılması an meselesi. Sadece gerçek. Sadece gerçek üzerinde inatla, ısrarla dikilebilmek mümkün. Yani isimleri orada Maltepe Meydanı'nda okunmasına rağmen hocaların, o değerli tıp insanlarının korkmamaları mesela. Ben buradayım kardeşim ve ben bilimin yanındayım diyebilmeleri. Çünkü direnebilmek için yalanın egokrata ihtiyacı var Claude Lefort'un söylediği gibi. Ama egokratın yıkılması için yalanın sallanması yeterli oluyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya ki inanın bana bu son derece değerli. Gerçekten her şeyden daha değerli. Çünkü demokrasi dediğim şey tam da bu işte. Biz farklı olacağız ki zaten öyleyiz. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, engellerimiz, engelsizliklerimiz, ne bileyim işte inançlarımız, inançsızlıklarımız bunların hepsi farklı. Hiçbir önemi yok ki. Biz aynı ülkeyi seviyoruz. Biz hepimiz bu ülkede birlikte yaşamak konusunda ısrarlı ve kararlıyız. Üstelik bunu yapabilmenin, demokrasinin yönteminin birlikte olabilmekten, konuşabilmekten geçtiğini de biliyoruz. Çok kolay bunu yapabilmek. Bunun yöntemi birbirimizden korkmamak. Bunu becerdiğimiz andan itibaren deminden beri anlattığım şu kağıttan kaplanların yıkılması var ya, o telmaşa zihniyetlerin yok olması var ya, o kadar basit ki. Aklınızın köşesinden geçiremeyeceğiniz kadar basit. Örneklerini görmek için gözlerinizi açmanız yeterli. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun çünkü buradakiler konuşulmuyor kardeşim başka yerlerde diyorsanız eğer, ki dediğinizi umuyorum. Patreon.com'dan bu yayınları destekleyebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'da kanala abone olun lütfen. İsterseniz YouTube üzerinden arayın. İsterseniz ünsalunlu.com.tr adresinden girin. Oradaki abone ol düğmesine dokunun. Korkmayın, para pul istemeyecek sizden. Bir tek mail adresi ver bana diyecek. Bir mail adresi ver ki yayınlar başlamadan sana haber vereyim. Abone olmanız bu anlamıyla önemli. Yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmak işaretini bir zahmet bir dokunun. Onu yaptığınız zaman çünkü bu yayın başkalarına da tavsiye edilecek. Ve denilecek ki bak böyle şeyler izliyor insanlar. Bir bak bakalım. Belki yalanın yıkılması için sana da yardımcı olabilir. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille de yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar değişmediği gibi bugünden sonra da değişme şansına sahip değil. Burada olmak ve birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım yine. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.